Ayrım 40, Geri Sayım, Robert Ludlum, sayfa 441. Başarı, dördüncü gün sabah 3:51'de geldi. Parisli uzman Pierre Campion hızla Greenwald'ın odasına daldı. Bitkin grup lideri uyuyalı yarım saat bile olmamıştı. "Ayrım, kalk mon ami," diye bağırdı Fransız. "Sanıyorum başardık."
"Ne?"
Greenwald hızla fırlayıp uzun bacaklarını yataktan yere indirdi. Üstünde buruşuk giysileri vardı ve iri gözleri yorgunluktan kızarmıştı.
"Ne zaman? Nasıl?"
"Bir dakika önce başlangıçta yaptığım projelerin, denklemlerin cebirsel bir bileşimi Iron. Gel, Cameron ve Leslie diğerleriyle birlikte orada. Sen olmadan devam etmek istemiyoruz. Cesaret edemiyoruz."
"Yüzümü yıkayayım. Belki o zaman dikkatimi toplayabilirim. Gözlüğüm nerede?"
"Gözünde." Yukarıdaki haberleşme merkezinde 5 uzman ve Price yüksek masada toplandı. M ve B sembolleri bölünerek eşitlendikleri bir aritmetik diziye giriyor, dedi Aaron düşünceli bir ifadeyle. "Matarese baronu," dedi Cameron. "Sahip oldukları her şeyin kaynağı o. Matarese'nin aklından hiçbir zaman çıkmadı. İzlemek zorunda olduğu bir takıntıydı."
"Devam edelim. Büyük bir dikkatle," dedi Greenwald. "Elimizdekileri kitleyip denklemle oynayacağız geometrik olarak."
"Sahi mi?" diye sordu Campion. "Neden?"
"Çünkü küplerle dördüncü ya da beşinci çarpım işlemi mantıklı değil. Matarese şifrelerinin temeli mantıksızlık olabilir."
"Seni anlamıyorum Aaron," dedi Price.
"Kendimi ben de anlamıyorum Cam. Bulanık suda balık avlıyorum."
26 dakika sonra Greenwald'ın parmakları hızla klavyede dolaşırken renkli dünya haritası birden hareketlendi. Her tarafında kırpışan kırmızı ışıklar yandı. Kocaman harita sanki canlanarak dikkat çekmeye çalışıyordu. Korkutucu ve hipnotize edici bir etkisi vardı.
"Ulu tanrım," diye fısıldadı Leslie şaşkınlıkla haritaya bakarak.
Campion'la diğerleri de şaşkınlık içinde haritaya doğru birkaç adım attı.
"Bu ne Aaron?" dedi Price.
"Tahminime göre her ne olacaksa o ışıkların yandığı merkezlerde olacak. Yaklaşıyoruz. Yanıt bu makinelerin bir yerinde."
"Aramaya devam et lütfen."
"Çıkış veriyor," diye bağırdı bilgisayarına dönmüş olan Campion. "Mon diyor. Kendi kendine çıkış veriyor. Ben bir şey yapmadım."
"Harekete geçirme tertibatı Pierre," dedi Greenwald. "Yazıcıyı harekete geçiren bir bölüme ulaştın. Gelen bilgi ne?"
"Bölüm 26 diye başladı Fransız eğilip yazıcıdan çıkan sayfayı okuyarak. "Birinci aşama başlıyor. İpotek haklarının kaybedilmesi, iflaslar, faaliyetlerin askıya alınması tahminen 30 iş günü sonra 41 bin.
26'nın hangi sektör olduğunu gösteren bir şey var mı?"
"Sanırım haritada var," dedi Yarbay Monroe duvarı işaret ederek.
"Işıkların arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin batı sahilinde patlayan mavimsi bir ışık var."
"Haklı," dedi Cameron, "Los Angeles bölgesinde." "Tarihle ilgili bir şey var mı Pierre?"
"Daha fazlası var şu andan itibaren 2 hafta 5 gün.
"Grubun gerisini uyandırın," dedi Greenwald diğer iki uzman için. "Leslie, Price, siz her makineye gidip şifreleri girin. Bitirince karşı takviye yapacağım."
"Ne yapacaksın?" diye sordu Price.
"Ekipmanları seçmeli bağlantı demek. Gerçekten çok basit ama seyrek yapılır. Ana kablo kullanılarak modemler bir merkeze bağlanır." Aaron açıklamaya devam etti. "Kısmi şifreleri bildikleri için ilave makinelerin bağlantısında zaman kazanabileceklerdi." Bütün grup şevkle çalışırken telaş havası artıyordu. İlki 2-3 yazıcıya bağlandığı zaman telaş iyiden iyiye arttı. Birkaç tane daha derken sonunda yazıcıların çoğundan kağıtlar çıkmaya başladı. Saatler geçerken yorgunluk yerini zindeliğe bıraktı. Matarese'nin sırlarını açığa çıkarmışlardı. 12'yi 10 geçe Aaron masasından kalktı.
"Dinleyin, herkes sessiz olsun lütfen. Şu anda işleyemeyeceğimiz kadar çok bilgiye sahibiz ve artık bir yerden başlamak zorundayız. Elimizdekileri bir araya toplayıp kaynakla karşılaştırmamızı öneriyorum."
Öğleden sonra 3 sıralarında, yani ilk yarma harekatından neredeyse 12 saat sonra dağlar gibi bilgisayar çıktıları okunmuştu ve uzmanlar ortak bir tahmine varmak için birinci kattaki salonda toplandılar.
Korkunç bir şey ama henüz çok eksikleri var diye başladı Pierre Campion. Endüstri toplumlarında neredeyse afet benzeri bir mali dalgalanma olacak. Şirketler, iş yerleri çökerken milyonlarca kişi işini kaybedecek.
20'li yılların sonuyla 30'lu yılların başındaki kriz bunun yanında küçük bir dalga gibi kalacak dedi Amerikalı uzman.
Sorun elimizde kesin ayrıntıların olmaması diye ekledi bir diğeri.
Hayır var bayanlar ve baylar dedi Greenwald. Bunlar sözcüklerin içinde saklı. Örneğin medya, gazeteler, televizyonlar, takviye edici şebekeler, kamu hizmet kurumları ve elektrik şirketleri. SIG tabloları, sigorta istatistik tabloları olarak çevrilebilir. Bunlar sigorta şirketleri ve sağlık kuruluşları. En göze çarpanı transferler çocuklar. Bu büyüklükte bir operasyon ekonomi tarihinde görülmemiş miktarda para gerektirir.
Çok sayıda birleşen ya da birlik kuran banka biliyoruz dedi Price.
Ve birbirini yutan sağlık kuruluşları hakkında haberleri hepimiz okuduk dedi Leslie. Önce kar, sonra hastalar gelecek.
Böyle olayların birçoğundan haberimiz var diye ekledi Campion. Ama sorun okuduğumuz ciltler dolusu bilgide özel kimlikler belirtilmiyor olması.
Unutmayalım dedi diğer Amerikalı. Matarezeler aptal değiller. Haris psikopatlar olabilirler, evet, ama aptal değiller. Bu işi uzun zamandır tezgahlıyorlar ve görünürde yasal kurallara uymak zorunda olduklarını tahmin edebiliriz.
Tabii dedi Aaron, görünürde. Bu yüzden ortada olanlarla uğraşamayız. Çünkü Pierre'in dediği gibi ayrıntıları bilmiyoruz.
Evet, bilmiyoruz diye sözünü kesti Cameron öfkeyle. Ama elimizde başka bir şey var ve üzerinde çalışmamız için bu yeterli.
Frank Shields'ın gözetim altında tuttuğu 4 kişi çoraplarına kadar Matarese. Onlarla başlayacağız. Ben onlarla başlayacağım.
Kendi başına mı?
Leslie Monroe koltuğunu öne doğru çıkarak Price'a baktı. Daha önce de yaptım. Kişilerin arasına sızıp onları birbirine karşı kışkırtmak. Bu aptal işteki bütün aptalca oyunların içinde en yüksek başarı oranına sahip olanı budur. Ayrıca başka bir şey için zamanımız yok. Champion'ı duydun, 2 hafta 5 gün var.
Ama yalnız mı diye karşı çıktı Greenwald.
Biraz abarttım dedi Cam, 2 korumayla birlikte. Bana elimizdeki bütün imkanları sağlaması için Shields'ı ikna edeceğim.
Bunun anlamı Amerika'ya gideceğin.
Mümkün olduğu kadar çabuk Aaron. Gidişimi Waters ayarlayacak, Luther'ı da yanımda istiyorum. Çünkü hızlı ve sessiz uçuşlar gerekebilir.
Ben de senin de geleceğim ajan Price dedi Leslie.
Bunu duyacağımı tahmin ediyordum.
Biz de burada devam edeceğiz. Lütfen hızlı haberleşmemiz için bir şeyler yap. Elde edeceğimiz bilgileri sana aktarmamız gerekiyor.
Çok iyi. Price ceketinden telsizini çıkardı. Luther, kuşu uçuşa hazırla. 20 dakika sonra orada olacağız.
Sesten hızlı RAF jeti Dallas Uluslararası Havaalanı'na doğu saatiyle sabah 7.05'te indi. Sivil bir CIA aracı Price, Monroe ve Considine'ı alıp Langley'e götürdü. Frank Shields onları bürosunda bekliyordu. Selamlaşmalardan ve Luther tanıştırıldıktan sonra Frank kurduğu senaryonun ana hatlarını anlattı.
Binbaşı Considine,
beni bir rütbe terfi ettirdiniz ama Luther yeterli efendim.
Teşekkür ederim Luther. Bir Rockwell jeti tahsis ettik. Virginia'da özel bir havaalanında. Washington'a 40 dakika uzaklıkta. Bu senin için uygun mu?
Tabii. Uçulacak mesafeye bağlı olarak iyi bir uçak.
Şu anda bu sorun değil. Jameson Fowler, Boston, Maryland ve Florida arasında gidip geliyor. Stuart Nichols ile Albert Whitehead New York'talar. Benjamin Wahlberg ise Philadelphia'da. Florida dahil hiçbir uçuş 3 saatten fazla sürmeyecek.
Öyleyse sorun yok. Yarın sabah uçağı ve güvenlik sistemlerini kontrol edebilir miyim?
Hepimiz kontrol edeceğiz Luther. New York'a gitmek istiyorum dedi Cameron söze girerek.
Neler biliyorsun ajan?
New York'a gitmek zorunda olduğumu biliyorum. Gitmeden önce beni dinle dedi Shields kararlı bir sesle. Geoffrey Waters'ın söylediğine göre Whitehead ile diğerlerini teke tek köşeye sıkıştırmak istiyormuşsun, doğru mu?
Evet, teke tek ve birer birer.
Whitehead'in bürosundan her akşam 6'ya çeyrek kalayla 6 arasında çıktığını tespit ettik ve hep aynı limuzin servisiyle çalışıyor. Evine gitmeden önce bir yere tek uğruyor. Rockefeller merkezinde Templars adlı bir bar. Barın işletmecisinin ona ayırdığı bir yer var. Her zaman iki vodka martini içtikten sonra kendisini bekleyen arabaya dönüyor.
Kesin kurallar.
Her zaman değil. Limuzin servisiyle gizliden anlaştık. Senin istediğin gün sürekli şoförün yerine adamlarımızdan biri geçecek. Barla temasa geç ve ne yapacaksan onunla birlikte arabaya dön. Bunu yapabilir misin?
Maçalar ve aslar yüksek.
Ben de onunla gitmek istiyorum dedi Monrose. Bu insanlar katil ve benim silah uzmanı olduğumu biliyorsun.
Buna gerek yok Leslie.
Evet var, sen gerekli kıldın canım.
Yorum yok dedi yardımcı müdür. Sizi birbirine yakın tezgahlara yerleştireceğiz.
''Ya ben?'' diye sordu Considine. ''Birisi onların iki yanını gözlemeli, havada böyle yaparız.''
''Haydi Luther, korunuyormuşum gibi olacak ve şoförün bizden olduğu anlaşılacak.''
''Sen öyle diyorsun ama benim sokaklardan geldiğimi unutuyor musun? Yerini alacak başkaları tutulabilir.''
''Abartıyorsun dostum.'' ''Kemar'ınla aynı fikirdeyim.'' dedi Shields. ''Yine de kendini daha iyi hissedeceksen salonda olacaksın, tamam mı?''
''Daha iyi hissedeceğim.'' diye yanıtladı pilot.
''Arabadayken istediğin kadar konuşabilirsin Cam. Zaman kazanmak için şoföre nereye gitmek istediğini emret. Kontrolün sende olması bizim simsarın cesaretini kıracak.''
''Whitehead için yeter. Ya Nichols?''
''Ertesi sabah. Sabahları kulübüne uğrayıp 45 dakika jimnastik yapıyor.'' Kulüp 22. caddede, Nichols oraya 7'yi çeyrek geçe gidiyor. Saunada aynı anda bulunmanızı ayarladık. Nichols jimnastikten sonra oraya giriyor.
Güzel dedi Price sözünü keserek. Onunla yalnız kalacağından nasıl emin olabiliriz?
Bir antrenör bunu ayarlayacak. O saatte bu pek zor değil. Sen saunadayken Nichols içeriye girecek ve antrenör kapıda durup gelenlere odanın geçici olarak kullanım dışı olduğunu söyleyecek.
''Ona nasıl bir açıklama yaptın?'' diye sordu Leslie endişeyle.
''Hiçbir açıklama yapmadım yarbay. O bizden biri. Şimdi saat farkı yaşadığınızı düşünerek üçünüzün de biraz dinlenmesi, en iyisi iyi bir gece uykusu çekmesi iyi olur. Buradan fazla uzakta olmayan havaalanına yakın bir motelde kalacaksınız. Arabamız sizi oraya götürecek ve sabah alacak. Saat 8'de diyelim.''
''7'ye ne dersin?''
''Nasıl istersen.''
New York'ta sizin özel otelinizde kalacağımızı sanıyorum. Bray adını söylemişti. Marble ya da öyle bir şey.
Vergi ödeyenlerin parasını koruyabileceğimiz her yerde elimizden geleni yaparız.
Schofield oda servisinin harika olduğunu söyledi.
Söyler çünkü her şeyden fazlasıyla faydalandı.
31. Bölüm. New York'a uçuş olaysız geçse de Manhattan trafiği korkunçtu. LaGuardia havaalanında onları Marble Torp Oteli'ne götüren bir CIA görevlisi tarafından karşılanmışlardı. Otelin yan kapısından girdiler ve Bray'in olası Matarese kanallarıyla görüşmeler yaptığı sırada Antonia ile birlikte kaldıkları daireye yerleştiler. Luther Considine konuk odasına, Cameron ile Leslie büyük yatak odasına girdiler. Eşyalar çabucak açıldı ve onlar dışarıya çıkarlarken planlama görüşmesi için CIA ajanı geldi. Adı Scott Walter'dı ve haber alma ajanından çok askeri bir görevliye benziyordu.
''Sınırlı bilgi temelinde hareket ediyorum. Müdür Shields az şey bilmemin benim için daha iyi olacağını söyledi. Yalnızca yardım etmek amacıyla buradayım ve acil bir durum çıkmadıkça aktif olarak katılmayacağım.''
''Bu yeterli.'' dedi Price. ''Program sana verildi mi?''
''Rockefeller merkezindeki Templars adlı barda bu akşam saat 6'da. Her biriniz ayrı ayrı gireceksiniz ve söylenilen yerlerde oturacaksınız.'' O yerler önce dolu olacak ama ah bu masayı ayırttığımı sanıyordum dediğiniz zaman adamlarımız özür dileyerek orayı boşaltacaklar.
Ben en son mu gidiyorum?
Hayır bayım, ilk sen gidiyorsun. Hepiniz içeriye girdikten sonra ben koridordan kapıyı gözleyeceğim.
Walker elini cebine attı.
Sahi Shields bana iki fotoğraf verdi. Birincisi bu akşam buluşacağın adamın, ikincisi yarın göreceğin adamın. Ne yazık ki fotoğrafları size bırakamayacağım. Lütfen inceledikten sonra geri verin.
Bu sözleri kaç kez duydun?
Duyduğundan eminim bayım. Yardımcı müdür senin çok iyi olduğunu söyledi.
Bunu duymamıştım. Şu ünlü bay...
Ad vermek yok bayım.
Özür dilerim. Hedefi limuzine bindirdiğim zaman beni izleyecek misin?
Gerek yok. Şoförünüz arkadaşımız olacak. Bir sorun çıkarsa ne yapacağını biliyor.
Çok rahatlatıcı dedi Monrose.
Günün geri kalanını Leslie dinlenerek geçirdi. Saat farkı onu etkilemişti. Cameron, Albert Whitehead ile buluşması hakkındaki düşüncelerini yazarak özetliyordu. Luther ise telefona el koymuş, Pensacola'daki kız arkadaşıyla konuşuyordu. Saat 4'te yemek ısmarladılar. Bir daha ne zaman yemek yiyeceklerini hiçbiri bilmiyordu. Saat 5'i çeyrek geçe Scott Walker yan girişte duran siyah aracından telefon etti. Rockefeller merkezindeki Templars'a gitme zamanı gelmişti. Belirlenmiş olan yerlerine oturdular. Price kalabalık bardaydı. Luther ile Leslie bakışarak ve hafifçe baş sallayarak işaretleşebilecek şekilde oturuyorlardı. 6:12 geçe Albert Whitehead kapıdan girip doğruca kendi için ayrılmış masaya yürüdü. Luther Cameron'a baktı. Price Whitehead'e bakarken Luther başını salladı. Price Considine'ın mesajını almıştı. Bardan kalkıp adamın masasına gitti ve Whitehead'i şaşırtarak küçük sıraya oturdu.
''Bağışlayın'' dedi Matarese'nin mali kolu. ''Masanın ayırtılmış olduğunu görmüyor musunuz?''
''Öyle olduğunu sanmıyorum.'' diye karşılık verdi Cameron alçak sesle. ''Ben Amsterdam'danım. Sana ulaşmak için Shefford Boy'dan emir aldım.''
''Ne?''
''Kalp krizi geçirmeye kalkma, zaten yeteri kadar sorunumuz var.'' Köpek balıklarıyla birlikte yüzüyorsun.
Kimsin?
Söyledim. Amsterdam'dan bir kurye. İçkini rahatça bitir. Vodka martini değil mi? Bay G öyle söylemişti.
Neden söz ettiğini hiç anlamıyorum diye mırıldandı korkan Whitehead.
Neler olduğunu hiç bilmiyorsun ya da kiminle iş yaptığını. Dışarıda araban var mı?
Tabii.
Güvenli mi?
Kesinlikle. ''Şoförü ayıran bölmeyi kaparım, duyulmayız. Ne diye konuşuyoruz? Sen kimsin?''
''Yine başlamayalım.'' dedi Price bezgince. ''Buraya ihtiyacın olduğu için geldim. İstediğim için değil.''
''Neden sana ihtiyacım olsun?'' diye fısıldadı boğulur gibi. ''Köpek balıklarıyla yüzdüğümü söylemekle ne demek istedin?''
''Beklenmedik zorluklar olması durumunda birkaç kişinin geri çekilme pozisyonu olduğundan haberin vardır tabii.''
''Hayır yok, başarısızlığa uğrayamayız.''
''Ummuyoruz. Yine de...''
''Yine de ne? Açıkla.''
Bu kısa devre durumuna karşı avukatın Nichols kendini korumaya aldı. Söylenene göre mahkemece gizli tutulması kaydıyla senin paramızı hortumlaman hakkında yazılı ifade verdi.
''Sana inanmıyorum.''
''Bay Guiderone'nin bizim sahip olduklarımızın dışında kaynakları var.'' ''Doğru.'' ''Nichols'tan uzak dur ve talimat aldığın zaman ki yakın alacaksın ona söyleme.''
''Bu inanılmaz bir...''
''İnan'' dedi Cameron. ''Haydi burada rahat konuşamıyorum. Arabana gidelim. Hesabı isteyeyim mi?''
''Hayır hayır, hesabıma yazarlar.''
Whitehead şaşkınlık içinde sözleri ağzında geveriyordu. Sokağa çıktıkları zaman Price gidip limuzinin kapısını açtı.
''Arabayı tanıyordun'' dedi Whitehead ona bakarak.
''Evet, tanıyordum.''
Cam adamın arkasından arabaya bindikten sonra direksiyonun arkasındaki siyah ajanına eğildi. ''Bizi Central Park etrafında dolaştır. 5. bulvara ne zaman döneceğini sana söyleyeceğim ve bölmeyi kapat lütfen.''
''Şoför'' dedi Albert Whitehead gözleri irileşerek. ''Onu tanımıyorum, şoförlerimden biri değil.''
''Shefford Boy'un oğlu yalnızca çok dikkatli değil, aynı zamanda ileriye dönüp planlar yapar.''
Whitehead 5. caddedeki apartmanına vardığında bir enkaz halindeydi. Başı dönüyor, midesi bulanıyordu. En çok rakamlar ve finans manevralarına çalışan analizci beyni duyduğu haberlerin saldırısı altındaydı. Amsterdam'daki güç mücadeleleri, örgütün tepesindeki ihanetler, çarpışan birimlerin geri çekilme ihtimali hepsi korkutucuydu. Bir negatif çıkarmalar fırtınası gibiydi ama matematiksel kesinlik yoktu. Stuart Nichols yıllardır avukatı ve sağ kolu olan adam bir hain miydi kendisine karşı? Başka kaç tane vardı? Kaç tane Matarese birimine yasa dışı para sağlamıştı? Bunlar arasında kendisine düşman olan var mıydı? Varsa kimlerdi?
Kimileri onlardan para yürüttüğünü ima etmişlerdi. Ama işlemler için bazı masraflar gerekiyordu. Bu nankörler beklenmedik güçlükler durumunda onu açık edecekler miydi? Albert Whitehead kendini hasta hissediyordu. Yıllar önce engin zenginlikler denizine mutluluk duyarak girmişti. Şimdi onun içinde boğulup boğulmayacağını merak ediyordu.
41. Ayrımın Sonu. Sayfa 451.